Ayrım 4. Aşkı cehenneme attılar. Habibe. Haşim Akten. Sayfa 48. Ölümden kıl payı. Okullarda kavgalar dinmiyor, dersler yapılamıyordu. Kerim'in aktifliği gözleri ona çevirmiş ve kısa bir zaman sonra onu okulun ikinci başkanı yapmışlardı. Bir gün yine silahlar patlamış, arkadaşlarından birisi ağır yaralanmıştı. Polisler yaralı arkadaşlarını bile bile Hacettepe'ye götürüp yatırmışlardı. Belli ki o polisler Töbderli polislerdi. Pol birli polisler olsaydı bir yaralı ülkücüyü oraya asla götürmezlerdi. Çünkü Hacettepe solcuların elindeydi. Arkadaşının başında geceye kadar bekleyen Kerim nöbeti başkalarına devrederek ablası gire gitti o gece. Ertesi sabah gazete bayinden bizim Anadolu gazetesini aldı. Her zamanki gibi ceketinin dış cebine bayrak gibi yerleştirdi. Okul umurunda bile değildi. Çünkü arkadaşı hastanede komadaydı. Doğruca Hacettepe Hastanesi'ne gitti. Hastanenin içine girdiğinde iş işten geçmişti. Hastanede bir tek sivil yoktu. Hatta personel bile yoktu. Her tarafı solcu militanlar kaplamıştı. Kerim bıyıklarını aşağıya doğru indirdi. Cebindeki gazeteyi iç cebine koydu. Arkadaşına ulaşmalıydı. Bunlar onu öğrenirlerse öldürürlerdi. Geri dönmedi. Bile bile arkadaşının olduğu kata kadar çıktı. Personelden hiç kimse yoktu. En nihayet arkadaşının yattığı odaya ulaştı. Yanında geceden kalan iki arkadaşı nöbet tutuyorlardı. Kerim hemen onlara sordu. Aşağı komünist kaynıyor, haberiniz var mı? Var başkanım. Ne olmuş? Sıhhiye'de otlu otobüsleri taranmış. 6 ağır yaralı varmış. Siz nereden öğrendiniz? Hemşireler konuşuyorlardı. Tüm Ankara'nın komünistleri buraya geliyormuş. Hepsi korkup kaçtılar. Ne yapacağını düşünürken büyük bir tehlikede olduklarını fark etti Kerim. Ağır yaralı arkadaşları ne olacaktı şimdi? Onun burada olduğunu bir öğrenirlerse mutlaka öldürürlerdi. Koridora çıktı. Odalara baktı. Hastalardan başka hiç kimse yoktu. Büyük bir hastaneydi burası. Arkadaşlarını aşağıya gönderemezdi. Büyük riskti aşağı inmek. Kendisi gidecek, bu riski kendisi göze alacaktı. Yanı başındaki arkadaşına baktı, komada yatıyordu. Onun için gitmeliydi. Değerdi ölümü göze almak arkadaşı için. Siz burada durun, sakın dışarıya çıkmayın. Hasta yakını gibi davranın. Ben hemen gidip yardım çağıracağım. Ali'yi buradan başka bir yere taşımalıyız. Tamam başkanım. Arka merdivenlerden aşağıya doğru inmeye başladı. Dün gece oradan dışarıya bir çıkış kapısı olduğunu görmüştü. Birkaç kat indikten sonra akşam gördüğü kapının yanına geldi. Çıkmak istedi ama o da ne? Kapı zincirine asma kilit vurularak kilitlenmişti. Her taraf komünist kaynıyordu. Çaktırmamaya çalıştı ama dışarıya çıkmak istediği anlaşılmıştı. Geri yukarı çıkamazdı. Çıkarsa komünistler ağır yaralı arkadaşını hemen bulurlardı. Koridorun derinliğine doğru yürümeye başladı. Herkes duvar diplerine çökmüş oturuyordu. Arkasından 2-3 kişinin yürümeye başladığını ayak seslerinden fark etti. Hemen ellerini ceketin ceplerine soktu. Sanki silah var da onu tutuyormuş gibi. Belki de öylesine geliyorlardı. Kötü ve kuvvetli ihtimalse kendini tanıyan birileri çıkmıştı. Kerim koridordan başka taraflara dönüyor, katları aşağıya doğru iniyor ama çıkış ne taraf bilemiyordu. Hastanenin her tarafı komünistlerle doluydu, belki de yüzlerce. Daracık koridorda onların arasından geçiyordu. Arkasındaki ayak sesleri hiç değişmeden takip ediyordu kendisini. Vurun faşiste deseler tükürüklerinde boğulurdu o kalabalığın ama Allah koruyordu Kerim'i. Karanlık bir koridora gelmişti. Sağlı sollu oturmuşlardı. Bu koridor daha kalabalıktı. Hastanede bir tek sivile rastlamıyordu. Acele etse onları uyandırırdı. Yavaşça ilerlerken bir anda sağ taraftan açılan bir kapıdan birisi bağırdı. Acil kan lazım, acil kan lazım. Hemşireydi bu. Çıkıp telaşla bağırıp tekrar girdiği yer ameliyathanenin kapısıydı. Yaralı komünistler buradaydı demek ki. Kerim şimdi ayaklanacaklar dedi içinden. Arkadaşlarına kan lazımdı yoksa ölecekti. Hemşirenin bağırışı bunun işaretiydi. Şimdi hepsi kan vermek için ayaklanacaklardı. Kerim'in durumu iyice tehlikeye girmişti ama beklediği olmadı. Kimse yerinden bir milim bile kıpırdamamıştı. Kerim hayretle ilerlerken yukarıda yatmakta olan Ali'yi düşündü. Ali okulda silahlar patladığında arkadaşlarına bir şey olmasın diye kendi göğsünü siper etmiş ve yaralanmıştı. Kerim gördüğü merdivenden aşağıya doğru inmeye başladı. İşte gelmişti. Hastanenin ana çıkışıydı. Danışmada bir tek görevli bile yoktu. Arkasındaki ayak sesleri hala geliyordu. Ellerini ceketin cebinden çıkarmadan yavaşça arkasına döndü. Dırılıkt. Küfür etmişlerdi. Kendi okulunun komünistleriydi bunlar. Onu tanımışlardı ama Kerim'in cebinde silah vardı. Çekip vurur diye korkmuşlardı besbelli. Silah bile olsa onu oradan ancak Allah kurtarmıştı. Kerim hızla merdivenlerden indi, kapıdan çıktı, kapının önündeki ilk taksiye bindi. Sür. Sıra öndeki takside beyim. Sana sür dedim. Taksici öyle korkmuştu ki biraz ilerleyip hastaneden uzaklaştıktan sonra insanın tavuk kadar değeri kalmadı be diyerek söyleniyordu. Cebeciye Atatürk yurduna çek dedi Kerim. Maalesef komadaki arkadaşını başka bir hastaneye naklettiremediler. 3 gün sonra şehadet haberi alındı ve Ankara Elmalı'da yamaçtaki kabristana tekbir sesleri arasında defnedildi. Ulucanlar Hapishanesi. Unutulmayacak cezaevi. Kerim Erdemir sen misin? Bakışlarıyla sanki akşamdan kalanlara benzeyen yaşlı komiser sertçe sormaya devam etti. Evet, okulda silahlı çatışmaya girmişsin. Kerim bu yaşlı ve sert komiserin her şeyi yapabileceğini düşündü. Yok komiserim. Yalan söyleme, hakkında şikayet var. Komiserim evet, 3 gün önce okulda bir çatışma oldu ama ben kantindeydim. İfade yalan komiser hiç aldırmadan tutanağı imzalattı ve sanıkları bir arabaya bindirip savcılığa sevk etti. Savcılık hızlı bir şekilde ifadelerini aldı ve mahkemeye sevk ettiğini açıkladı. Dışarı çıkarıldılar, yanındaki arkadaşıyla konuşmaya başladılar. Ne olacak şimdi? Bilmem ki, tutuklarlarsa cezaevini boyladık. Eyvah desene. Bir şey olmaz, alt tarafı bir çatışma, bırakırlar yakında. Tekrar bir odaya alındılar. Hakimin karşısında ifade verdiler. Hakim bey yargılamanın yapılacağını belirterek tutuklandıklarını açıkladı. O akşam Ankara'nın meşhur Ulucanlar cezaevindeydi. Kerim'in içinde yaşadığı toplumu her değerlendirişinde bazen utanarak hatırlayacağım hapishane günleri başlamıştı. Böyle bir Türkiye'nin vatandaşı olmak büyük utanç vericiydi. Gerçekten bu hapishaneyi dolduranlar bu ülkenin içinden çıkmış insanlar mıydı? Kerim Kovuş hapishanedekilerin tabiriyle 40. Türkeş'in komandası olarak girmişti. 200 kişilik 3. koğuşta. Sadece 40 kişiydiler. İnanmış 40 kişinin 200 kişiye değil binlere hükmedebileceğini gördü ve yaşadı orada Kerim. Her gece sabaha kadar nöbet tutuluyordu koğuşta. Çünkü koğuştakilerin tek başına serseri bir mayın gibi ne yapacakları belli değildi. Arka bölümdeki solculara bile her an satabilirlerdi onları. Her sabah kapılar açılınca sabah sporuna çıkılıyordu. Teşkilatın büyüğü, judo uzmanı Muharrem abi cezaevinin tek lideriydi ve o ne derse oluyordu. Sporcu kişiliği ise etkileyiciydi. 40 kişi ikişerli bir sırayla ve tempoyla koşuyorlardı. Ay akşamdan ışıktır, yaylalar yaylalar. Bizim oğlan aşıktır, dilo dilo yaylalar. Cezaevinin yemekleri güvenilmediği için kabul edilmiyordu. Ulucanlara çok yakın ve teşkilatın merkez üslerinden birisi olan site öğrenci yurdundan geliyordu yemekler. Muharrem abinin dindar kişiliği ister istemez koğuştakilere yansıyor ve hepsi olmasa da namaz kılıyorlardı. Bir kamp gibiydi cezaevi. Görevliler karışamıyor ve teşkilat ne derse oluyordu orada. Dersler ve seminerlerle dışarıya hazırlık yapılıyordu. Koğuştaki diğer adi suçlardan yatan mahkumlar, ülkücü mahkumlardan çok korkuyorlardı ve yaşları çok büyük olmasına rağmen onların önünde eğilerek selam veriyorlardı. Aslında her koğuşun bir ağası olurdu. Henüz mahkemeleri devam eden sanıkların bulunduğu bir cezaevi olduğu için en ağır suçtan yargılanan mahkum, yani tutuklu, orada herkese mahkum deniyor, koğuşun ağasıydı. Herkes birbirini yargılandığı maddeden tanıyor ve ona göre davranışını ayarlıyordu. İdamla veya müebbetle yargılanan bir kişi, 450'den yargılanıyorum, zaten ocağım sönmüş, seni de öldürür veya yaralarsam ne çıkar mantığıyla maddesine göre etrafına dehşet saçıyordu. Ama siyasi tutukluların bulunduğu koğuşlarda örgütlenme olduğu için bu cezaevi kanunu geçerliliğini yitiriyordu. Ama çamur her zaman çamurdur ve en asil ve en kibar insan bile çamurlu bir yoldan geçerse üzerine çamur sıçrar. Buradan çıktığında Rabbim kimseyi sivil cezaevine düşürmesin duası Kerim'in dilinden hiç düşmeyecekti. Mahkumların arasında kendi dünyasına kapanmış, hiç konuşmayanlar vardı. Bu karma karışık insanların arasında hakikatte haklı olup haksızlığa uğrayanlar da vardı. Onlar yüzlerindeki mahzunluktan anlaşılıyordu. Kim bilir ne dertliler vardı. İftiralara uğrayan mağdurlar, mahkemelerde acımasızca söylenen yalanlar yüzünden bir ömür zindanda çürüyecek olanlar. O gün koğuştaki birisini alıp götürdü gardiyanlar. Bir başka cezaevine nakledilirken kaçan bir mahkummuş. Ailesini eziyorlarmış komşular. Babanız hapiste diye çocukları hor görüyorlarmış. Çocukların da parası olmadığı için hepten eziliyorlarmış. Adam dayanamamış ve kaçmış. Zindana götürüyorlarmış ceza olarak. Zindanı dinledi o gün Kerim, oradaki mahkumlardan. Karanlık bir koridorda sıralanmış, kocaman farelerin gezdiği daracık hücreler. Her gün akşama kadar bahçe açıktı. İsteyen dışarı çıkar, volta atar, isteyen içeride oturur, kendince vakit geçirirdi. Voltaların da bir raconu vardı. Kimin maddesi ağırsa kimse onun voltasını kesemezdi. Tabii siyasiler hariç. Başkan yeni tutuklanmış Hasan'la volta atıyor ve onu tanımaya çalışırken Hasan'ın meraklı sorularını da cevaplıyordu. Mahkumlardan biri bahçenin ortasındaki ağacın tepesine çıkmış, elindeki sazla türkü söylüyordu yanık yanık. Kapattılar kapıları yüzüme. Mapishane gurbet ele benzemez. Benden selam edin dertli sazıma. Mapishane gurbet ele benzemez. Hasan onu sordu başkana. Polismiş. Şehir dışına göreve gönderilmiş. Şehir dışına gitmiş ama o gece ne olduysa görev yerini terk edip evine döndüğünde ne olmuş abi? Boş ver. İki cesedi var. Kafayı yemiş. Onun için en iyi yer artık cezaevi. Voltayı atarken başkan Hasan'a bir espri yapmak istedi. Şu duvar dibinde elinde tesbihini sallayanı görüyor musun? Evet başkanım. Yanından geçerken onun yüzüne doğru bak, tamam mı? Tamam başkanım. Hasan başkanın dediğini yaptı. Yaşlı mahkumun yüzüne bakar bakmaz mahkum Hasan'a saatin kaç diyiverdi. Hasan saati söyledi. Başkan gülüyordu. Döndüğümüzde yine bak dedi. Hasan yine baktı. Yaşlı mahkum yine saatin kaç dedi. Hasan anlamıştı. 3-4 sefer aynı şekilde yüzüne her baktığında mahkum saatin kaç diye soruyordu. Hasan bunlar kafayı yemiş başkanım diyordu. Başkan ve yanındakiler de gülüşüyorlardı. Söyle bakalım Hasan. Seni niye tutukladılar? Okulda bıçak yakalattım başkanım. Alt tarafı bir bıçak. İlk mahkemede çıkarsın. Allah büyüktür. Hasan başkana dönerek dedi ki başkanım Allah büyük de benim yakalattığım bıçak da büyük. Beni kolay salmazlar. Voltadakilerin hepsi kahkahayı basmışlardı. Akşam olmuş, tüm koğuş son dakikalarda voltanın hızını arttırmışlardı. Gardiyanlar geldi ve herkes içeri girmeye başladı. Gardiyan girenleri sayıyordu. 1, 2, 80, 81, 183, 184. Herkes içeri girmiş ama kapı kapatılmamıştı. Ne oldu Hasan? Bir bak hele kapıya. Emredersin başkanım. Koğuş dışarıya, sayım yanlış olmuş. Herkesin canı sıkıldı. Bu gardiyanlar sayı saymasını da bilmiyorlar ya. Herkes dışarı çıktı ve tekrar yavaş yavaş içeri girdiler. Anlaşılmıştı, koğuşa yeni bir kaynak gelmişti. Herkes Hasan'la vakit geçiriyordu. Ama saf çocuktu bu ya. Köylüydü. Köylüydü ama Hasan bir gün evlilik hikayesini anlatıyordu. Jandarma ile bir olup kız kaçıran Hasan. Köyde bir kızla evlenmeye karar verdik. Ailem gitti, istediler. Kızı verdiler. Ben eve gidip gelirken küçük kardeşini gördüm. Çok güzeldi. Küçüğüyle evlenmeye karar verdim. Kızı ikna edip anlaştım. Kimliğini aldım. Kasabaya gittim. Nikah işlemlerini hiç kimsenin haberi olmadan yaptıktan sonra jandarmaya gittim. Benim nikahlı karımı bana vermiyorlar komutanım diyerek şikayetçi oldum. Jandarma ile evlerine gittik. Baskın yaptık. Jandarma aileye nikahlı karısını vermiyor musunuz? Almaya geldik dedi. Aile niye uğradığını bilemedi. Zaten düğünlerini yapacaktık. Nasıl olur dediler. Ama jandarma kızın ismini söyleyince şok oldular. Büyük kızlarıyla evlendirecekleri damat adayı küçük kızla nikah olduğunu söylüyordu. Nikah cüzdanını da gösterince bir şey yapamadılar. Kızı aldık geldik. Yani senin anlayacağın kızı suç işleyerek değil, kanunlarla jandarmayla kaçırdım başkanım. Saf sandıkları Hasan'a bak yahu demekten kendilerini alamadılar. Tüm arkadaşlar yıkılıyordu gülmekten. Bir anda bir kırbaç sesi duyuldu. Herkes hemen gülmeyi bırakıp o tarafa yöneldi. Zaten hapishanelerdeki bütün gülüşler sahtedir. İlerideki ranzaların birinde üst katta sırtı çıplak bir mahkuma diğer mahkum kendilerince geliştirdikleri kırbaçla vuruyordu. Kırbacı yiyen hiç sesini çıkarmıyordu. Arkadaşlar hemen müdahale etmek istediler. Oradan bir mahkum karışmayın diye işaret etti. Meğerse adam parayla kendini kırbaçlatıyormuş. Kerim bu gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemiyordu. Burası neresiydi böyle? Kerim'in şaşkınlığını gören Cemal namaz kılmakta olan bir mahkumu gösterdi. Şunu görüyor musun? Kerim ister istemez namaz kılarken sağına soluna korkak gözlerle bakan adamı göstererek şu mu dedi? Evet o. Suçu ne biliyor musun? Kerim anlat dercesine baktı arkadaşına. Cemal anlatmaya başladı. Bir üvey kızı varmış. Nasıl olduysa bu kızı oğluyla evlendirmeye karar vermiş. Düğüne bir hafta kala. Pislik. Ne olmuş ki? Bizim hoşlanmayacağımızı tahmin ettiği için korkudan namaz kılıyor. Komandalar beni öldürmesin diye. Peki şu genç dikkatini çekti mi hiç? Onunla hiç konuştun mu? Hayır dedi Kerim. Aslında kanunen yaşı bu koğuşta kalmaya müsait değil. Çocuk koğuşunda yatması lazım ama Çankırı'dan buraya nakledilirken ısrar etmiş. Bizim Hacettepe tıptan Ahmet Tevfik abinin namı tüm cezaevlerine yayılmıştır. Bir kere bile hayatını yalan söylemeyen adam diye. Hakim onun temizliğini fark edip ben yapmadım de diye ısrar ediyor. Onu bırakmak için. Hayır hakim bey, ben ateş ettim, ayağından ben yaraladım diyormuş. Tüm mahkumlara bir baba gibi davranıp onların dilekçelerine kadar yardımcı olan Ahmet Tevfik abi. Bakalım hakim ceza verecek mi? Bu çocuk ille ben onun koğuşunda kalacağım diye ısrar edince getirip koymuşlar buraya. Suçu ne biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Cemal anlatmaya devam etti. Bu delikanlının ablasına kasabalarında parası çok olan birisi sarkıntılık etmiş. Çocuk anlatmıyor ama bir şeyler yapmış işte. Bu delikanlının ağabeyi varmış. Hiçbir şey yapmamış, yapmamış. Bu çocuk bir gün eline silahı almış, o adamın olduğu kahveye gitmiş, kapıdan adama seslenmiş. Ey filan, biz arkadan vurmayız, dön yüzünü deyince, adam da bu çocuk da kim diye dönmüş yüzünü, döner dönmez çocuk boşaltmış şarjörün tamamını adamın bedenine. Adam oracıkta düşüp ölmüş. Ama kimse tanıyamamış çocuğu. Kaçsa kimse bilmeyecek. Tanınmadığını fark edince kahvenin önüne çıkıp bağırmış. Ben filancılardan filanım. Biz namusumuzu böyle temizleriz. Gitmiş karakola teslim olmuş. Kerim Cemal'in ne anlatmak istediğini anlamıştı. Bu iki tutuklu da Türkiye gerçeği yatıyordu. Daha sonraları avukat olacak olan hukuk talebesi Cemal dedi ki, şu ırza geçen adam 6 ayla yargılanıyor. En fazla 6 ay alıp 3 ay yatıp çıkacak. Bu ailesini, namusunu korumaya çalışan çocuk ise müebbetle yargılanıyor. Bu nasıl bir adalettir? Gerçek adaleti tesis etmedikçe kimse bu ülkeyi sahili selamete çıkaramaz. Kerim yıllar sonra bu olayı hatırlayarak bilecekti ki devlet tasavvufla kurulmaz, devlet adaletle kurulurdu. Batıdan getirilen kanunların ülkeyi ne hale getirdiği ortadaydı. Peki nasıl olacaktı? Ne bilsinlerdi yüce Kur'an ahkamının tek çözüm olduğunu? Camilerde dinlediklerinden başka ilahi kanunlardan haberleri yoktu ki. Kur'an'ın tüm kötülükleri ortadan kaldırmak için geldiğini bilmiyorlardı. Sadece namaz kılmak, oruç tutmak ve benzeri ibadetler ve dahi evliya menkibeleri cahiliye dönemindeki ahlaksızlara bürümüş bir toplumu ancak Muhammed'i bir uyanış kurtarabilirdi. Bunun tam farkında değillerdi. Sadece kötülüklere karşıydılar. Ama bu kötülüklerin asıl çaresini ise layıkıyla bilmiyor ve konuşmuyorlardı. Çözümü kahramanca vurarak halletmeye çalışıyorlardı. Oysa tüm problemlerin tek çaresi İslam'dı ama Türk tarihinde İslam'ın olması onları yeterince tatmin ediyor. Daha derinden İslam'ı öğrenme ihtiyacı hissetmiyorlardı. Kerim bir yandan yaşadığı bu şartlardan utanıyor, bir yandan da ne yapılabileceğini düşünüyordu. Sanki sorumlusu kendisiymiş gibi acı çekiyordu. O hakları çiğnenen masum kızın da bu delikanlının da haklarını kim verecekti? Orak çekiç, asılmasındansa cehenneme razıyız. Kerim bir daha hırslandı çok sevdiği ülkesi için. Mücadele edilmeliydi. Ülke yeniden fethedilmeliydi. Bu kötülükler temelinden kazınmalıydı ve bu da ancak milli ve manevi değerlerin hakimiyetiyle olabilirdi. Bu solcular gelirse her tarafa ahlaksızlık dolduracaktı. Zavallı Kerim asıl düşmanın kim olduğunu göremiyordu diğer arkadaşları gibi. Tezgah öyle kurulmuştu ki artık her olay karşılıklı kinlerin artmasına sebep oluyordu. Oysa insanın olduğu her yerde bu suçların olma ihtimali vardı ve bu sadece insanla alakalıydı. Solcuların da namuslarına düşkün olabileceklerine inanamıyorlardı. Kim bilir solculara da neler anlatıp düşman bu faşistlerdir diye gösteriyorlardı. Neden onu vuruyorlardı? Yeter ki vursunlardı birbirlerini. Sırça saraylarında tel örgülerle çevirdikleri ve kendilerinden başka kimsenin giremediği evlerinde istedikleri gibi hayat yaşayıp, milletin parasını istedikleri gibi çatır çatır harcayıp keyif çatanları tuzağına düşmüşlerdi ve koca bir neslin gençliği heba edilecekti acımasızca. Çıkar yolları yoktu. Ya orak çekiçli bayraklar saracaktı her yanı ya da bu tuzaklara düşeceklerdi. Bilmeden de olsa orak çekicin asılmasındansa tuzağa düşmeyi yeğlediler. Orak çekiç asılmasındansa cehenneme razı olacaklardı. Kerim'in tavır ve hareketleri hemen göze çarpıyor ve başta Muharrem abi olmak üzere herkesin sempatisini topluyordu üzerine. Bu sempati cehenneme giden yolun önünü hızlı bir şekilde açacaktı. O gün koğuşa televizyon getirilmişti. Tüm koğuş televizyonu alkışlarla karşılıyorken Kerim de cezaevinden tahliye oluyor ve arkadaşlarıyla vedalaşıyordu. Kahramanlar geliyor. Tahliye olduktan sonra okulda bir kahraman edasıyla karşılanmıştı. O gün yüzlerce kişiyle tokalaştı. O günlerde cezaevine düşen çok az sayıdaki ülkücülerden birisiydi. Ve artık geri dönüş olmayan bir yoldaydı. O yıl okulda aldığı görev yetmiyormuş gibi bir de yeni mahalleye gönderdiler ve orada ilk büyük ülkü derneğine başkan olarak tayin ettiler. Yeni mahalle sağcıların adım atamadığı bir yerdi. Bir yılı aşkın yeni mahallede korkusuzca yürüttüğü faaliyetten sonra okulda görev almış. O yüzden yeni mahalleyi yiğit arkadaşı yeni mahalleli Mahir'e devrederek terk etmek mecburiyetinde kalmıştı. Mahir yeni mahallede unutulmaz destanlar yazacaktı ve ülkücülük tarihinin unutulmaz kahramanlarından olacaktı. Artık destanlaşıyorlardı her biri. Savaşlar büyüdükçe solcunun da ülkücünün de kendi bünyelerindeki kahramanları çoğalıyordu. Kerim'in yeni mahalledeki destansı hayatı kendine de büyük bir özgüven getirmişti. Solcu olmak çok kolaydı ve cazipti. Hiçbir yasak yok. İstediğin gibi kafayı çek, kızlarla beraber ol. Kimse karışmıyordu. Hatta zaten her yerde solcu kızlar erkeklerle beraber olmaktan çekinmiyorlardı. Aynı evlerde beraber kalıyorlardı. Ama ülkücülerde ise yasaklar vardı. Kız arkadaş edinmek çok ayıptı. Bu ülkenin kızına yan gözle bakmak ihanetle eşdeğerdi sanki. Onlar bizim bacılarımızdı. Namusları bize emanetken bir de flört hayatım yaşanacaktı. Kız arkadaşı olanlar kesinlikle çevrelerinden saklarlardı. Vatan sevgisi dururken bir kıza aşık olmak da ne demekti? Kerim Habibe'yi çoktan unutmuştu. Kimseye Habibe'den bahsedemiyordu. Bu kadar ulvi bir davanın yanında Habibe'den bahsetmek büyük ayıptı. Ülkücü gençler büyük günahların ne olduğunu bilmeden hepsinden korunuyorlardı. Kot pantolon, parka giymek, Amerikan özentisi solculuk özentisiydi ve kendi iç dünyalarında yasaktı. Kot pantolon yüzünden dayak yiyen bir arkadaşı zor kurtarmışlardı diğer arkadaşların ellerinden. Kerim bahçeli evlerde 8 arkadaş kaldıkları villa tipi evin mutfağında balık ayıklıyordu. Yemek yapma işini hiç sevmezdi, bekarlık yıllarının tamamında hep bulaşıkçılık yapmıştı. Yemek yapmayı hiç beceremezdi ama o gün nöbet ondaydı ve mecburdu. Bahçeye bakan büyük pencerenin önünde hem dışarıya bakıyor hem balığı temizliyordu. Açık pencereden mutfağın içinde Kerim'in önlüğünü giymiş yemek yaptığını gören birbirlerine sarılmış iki sevgilinin gülüşmelerini görünce gözü sokağa çevrildi. Onlar Kerim'e gülüyorlardı ama Kerim güpegündüz birbirlerine sarıldıklarını görünce kendini tutamadı ve elindeki kocaman bıçakla pencereden atlayıp onlara doğru koştu. Erkek olan kızı bırakıp kaçmıştı. Kız ise korkudan olduğu yerde kalmıştı. Kerim'e güldükleri için kendilerine kızdığını sanmışlardı. Kerim kızın yanına giderek utanmıyor musun sokak ortasında hayvanlar gibi birbirinize sarılmaya? Senin hiç aklın yok mu kızım? Küçük bir olayda seni bırakıp kaçan şu erkek bisikletlisiyle mi evleneceksin yoksa? Haydi git, bayanlara elimiz kalkmaz bizim. Bir daha buralarda görmeyeyim seni. Vatanın her şeyinden kendilerini sorumlu sayıyorlardı artık. Çünkü devletin hiçbir kurumunun ne solculara ne ahlaksızlara karşı bir tavrı, tutumu ve yaptırımı yoktu. Sayın Başbakan Demirel, yollar yürümeyle aşınmaz diyerek solculara karşı susuyor, ahlaksızlığın ise tüm kapılarını açıyordu. Sayın Başbakan Ecevit ise solcu gençlere, vurup kırmayın, ben kapıyı tokmağını çevirerek açacağım diye mesajlar gönderiyordu. 4. ayrımın sonu sayfa 63.